yaratılışın yapısı hakkında. Bu bizim için hala bir aksiyondur. Ancak ıslah olduktan sonra bir üst gücün olduğunu, ışık denen şeyi bize ihsan eden bir yaradan olduğunu anlayacak ve fark edeceğiz. Biz manevi bir kap olarak yaradanı ve ışığı içimizde hissederiz. Kabımızı zevk alma, haz alma arzumuzu, yani bizi ışık dediğimiz tek bir arzuyla dolduran bir şey vardır. Haz almaya dair hislerin birleşimi, yaradanın bize ne vermek istediğini tanımlamamızı sağlar. Yaradan, ışığın kaynağıdır. Işık hazdır ve yaradan ışığın kaynağıdır. Bunlar yaratılışın üç unsurudur. Yaradanın hissedilişine ışık denir. Nitekim yaratılan, yaradanın mükemmelliğini anlayabilir ama tam olarak kavrayamaz. Çünkü kelimenin tam anlamıyla onu anlamak demek, manevi olarak birleşmek ve yaradanla manevi bağ kurmak demektir. Yani zihinle yüzeysel olarak anladığımız gibi değildir. Yaradanın mükemmelliğini anlamak, kusursuz olmak, onunla aynı manevi seviyede olmak demektir. Eğer yaratılan, yaradanın manevi kusursuzluğunu edinmekten haz alacak şekilde yaratılsaydı, o zaman yaratılan ve mükemmellik aynı değildir. Mükemmellik, yaratılana haz veren ışıktır. Yaratılan ise sadece haz alma arzusudur. Eğer yaradan manevi mükemmelliği temsil ediyorsa ve bir şeyler yaratmak istiyorsa, o zaman yaratılan yaradana ait niteliklerin dışında olmalıdır, yani eksik olmalıdır. Bu demektir ki yaratılanın tek niteliği mükemmellikten yoksunluktur. Fakat eğer yaradan mükemmel ise nasıl olur da mükemmel olmayan bir şey yaratır? Yani yaradanın mükemmel ve bütün olduğu savından onun hiçbir şey yaratmayacağı sonucu çıkar, çünkü onun yarattığı her şey eksik olmak zorunda kalacaktır. Eğer o eksik bir şey yaratırsa da kendisi eksik demektir. Ne de olsa bütün olan bir şeyden eksik bir şeyin ortaya çıkması imkansızdır. Öyleyse sonuç olarak yaradan yaratılanı nasıl yarattı? O yaratılanı kendi mükemmelliğinin önemini gösterecek şekilde yarattı. Eğer o birisine haz vermek istiyorsa, o kişi mükemmelliğin tüm nitelikleriyle birlikte yaradanın manevi seviyesine yükselmelidir. Bu nasıl yapılabilir? Bir taraftan birini yaratacaksın ve diğer taraftan yaratılan bu kişi mükemmelliğin sınırlarını aşmayacak. Sonuç olarak bu, varoluşuyla çelişen bir şey yaratmak demektir. Bunu yapabilmenin tek yolu, yaratılanı eksik yaratmak ve kendi başına yaradanın mükemmellik seviyesini edinmesi için ona manevi bir arzu vermektir. Eğer yaratılandan sadece bir haz alma arzusu olarak bahsediyorsak, doğal olarak onun bütün olmadığını fark ederiz. O zaman sorarız, yaradan böyle bir şeyi nasıl yaratabilir? Ancak eğer bu konuya yaratılanın özellikle böyle yaratıldığını varsayarak bakarsak, o zaman tüm parçalar yerini bulacaktır. Böylece yaratılan o zıt nitelikten hareket ederek manevi mükemmellik halini gerçekleştirecektir. haz alma arzusu aracılığıyla Yaradan'ın manevi seviyesine gelmemiz için Yaradan'ın kendi niteliklerini kullandığı gibi aynı şekilde kaplarımızı nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Yaratılan tek bir şeye sahiptir. Haz alma arzusu, oysa ki Yaradan verme arzusu. Ancak kendi doğamızı ıslah ettiğimiz takdirde Yaradan'ın manevi seviyesine erişmemiz mümkündür. Fakat doğamızı Yaradan'ınkine çevirmemiz imkansızdır. Çünkü temelde ikisi birbirinin zıttıdır. Yaradan'ın doğası vermektir, yaratılanın doğası ise olmaktır. Onun manevi seviyesine yükselebilmemiz için doğamızı ıslah etmeliyiz, yani kabımız vermek için olmalı. Bu nasıl olacak? Yaradan kabı kendi ışığıyla doldurduğu zaman kabın içinde haz oluşturur ve bununla birlikte ihsan etme niteliğinin belirmesine neden olur. İnsanı manevi ve fiziksel diğer yaratılanlardan farklı kılan budur. Doğanın geri kalan kısmında cansız, bitkisel, hayvansal ve hatta insanlar, elbette tüm insanlar değil, dünyevi haz alma arzusundan başka bir şey yoktur. Eğer istedikleri şeyi alırlarsa bu onlar için hazdır. Eğer istediklerinden daha azını alırlarsa bu acıdır. Kısacası kişinin durumunu hazın büyüklüğü ve küçüklüğü belirler. Fakat haz hissinin yanı sıra görünürde anlaşılmaz olan ekstra bir hissi hissetmeye başlayan insanlar vardır. Dışsal bir gücün onları ittiğini ve yönlendirdiğini hissetmeye başlarlar. İlk başta bunun ne olduğunu ve onları nereye yönelttiğini anlamazlar. Fakat sonunda ihsan etmek için manevi bir arzu ortaya çıkar. Bu nitelik harekete başladığında kişi sakinliğini kaybeder. Sanki dünyayı terk etmiş gibidir ve başka bir şey bulma ihtiyacını hisseder. Bu diğer doğa aracılığıyla kendisini, kendi doğasını eleştirmeye, eylemlerini ve düşüncelerini değerlendirmeye başlar. Kendi birincil doğasını ıslah edemediğini görür ancak haz alma arzusunu başka yönlere yöneltebilir. Yani kendi doğası aracılığıyla yeni nitelikler, Yaradan'ın niteliklerini edinebilir. Kişi içindeki ışık sayesinde iki niyet olduğunu fark eder. Kendim için ve Yaradan için ve bu ikisiyle de çalışabilir. Bu nasıl gerçekleşir? Işık sadece haz getirmez. Aynı zamanda veren kişi olmanın hissiyatını sunar. Yani kişi kendisinin de verebileceğini hisseder. Bu yüzden kişi alma arzusunun aracılığıyla bunu hissetmeye başlar. Her iki şekilde de çalışabilir. Dünyamızda yaşayan, çalışan ve ticaret yapan insanlar bunu gerçekten anlayamazlar. Onlar verip aldıklarını ve ticaret yaptıklarını düşünseler de hiç kimseye hiçbir şey vermiyorlar. Aslında sadece alıyorlar. Özü tamamen ihsan etmek olan zıt doğayı görmüyorlar. İnsan kendi egoist doğasının ancak Yaradan'ın özgecil doğasını hissetmeye başladığı zaman anlayabilir. Kişi bunu fark etmeye başlamadan önce insan olarak bilinmeye hakkı yoktur. Bu dünyada olduğumuz zaman egoist doğamızla yaşıyoruz. Manevi dünyaya geçtiğimiz zaman kabuk denilen manevi egoizmin ne olduğunu anlayacağız. Bu kabuk bizim dünyamızda mevcut bile değildir. Çünkü fiziksel egomuz bilinçaltı seviyesindedir. Bu şekilde yaratılmışız ve bu şekilde de yaşıyoruz. Kişi Yaradan'ı hissetmeye başladığı zaman manevi ışığı alır ve Yaradan'ın doğasını anlamaya başlar. ve onun doğasının kendi doğasına ne kadar zıt olduğunu görür. Burada bir ikilem ve özgür seçim vardır. Eğer kişi daha önceki gibi çalışmaya devam etmeyi seçerse, yani haz almaya devam ederse, o zaman gerçekten kendi içinde almaya başlar. Kişi şimdi haz aldığının farkındadır ve buna onun adına değil, tarzında almak denir. Bu seçenek geçmişte mevcut değildi ve kişi sadece haz alıyordu. Şimdi önünde iki seçenek olduğu halde almayı seçince bu seçim yaradana karşı bir kabuk, bir kötü güç olarak düşünülür. Çünkü artık ikinci bir doğaya sahiptir. Ancak eğer kişi niyetini yaradana benzemek için kullanmayı seçerse buna onun adına almak denir. Yani haz alma arzusunu zıt bir doğrultuda kullanır. Böylece insan kendi doğal haz alma arzusu aracılığıyla yaradanın ihsan etme niteliği tam olarak değerlendirir. Dolayısıyla haz için duyduğumuz doğal arzumuzu doğru şekilde kullanmak için ilk önce yaradanın niteliğini benimsememiz gerektiğini görürüz. Daha sonra vermek ve almak arasında, yani iyi güç ve kötü güç olmak arasında bir seçim yapabilir olacağız. Bir dereceye kadar bu seçimi şimdi de yapabiliriz. Ancak yaradanın niteliğini edinene kadar dünyevi egoizmin çerçevesi içinde kalırız ki bu egoizm bile sayılmaz. Çünkü halen karşıt niteliğe sahip değildir. Bu olumlu veya olumsuz bir nitelik demek değildir. Sadece bizim doğamızdır. Olumlu veya olumsuz bir nitelik olarak değerlendirilemez. Kabalist Aşlak bu dünyanın eski günlerdeki bir okul gibi olduğunu söyler. O günlerde kağıt çok pahalıydı. Bu yüzden çocuklara doğru şekilde yazmayı öğrenene kadar bir tahta ve tebeşir verilirdi. Biri yazmayı öğrenmeden önce, yani nasıl davranacağını öğrenmeden önce kısıtlayıcı koşullar altındadır. Böylece kişi hiçbir zarara sebebiyet veremez. Eğer bir yanlış yapılırsa bu her zaman silinebilir ve tahta temiz kalır. Dolayısıyla biz de bu dünyada istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Bu yaptıklarımız manevi dünya açısından bir günah veya bir sevap olarak sayılmaz. Bu dünyada yaptığımız her şey, Kabala'nın bakış açısından bahsedersek insanın kişisel manevi gelişimi, manevi bir seviyede değerlendirilemez bile. Hepsi manevi dünya seviyesinin altındadır. Kişi fiziksel hazda ek olarak kendi doğasına farklı gelen şeyleri edinmeye ve verme niteliğinin eksikliğini hissetmeye ve kendi doğasına zıt olan daha başka bir şeylerin de olduğunu fark etmeye başladığı takdirde ancak o zaman dualizmden, özgür seçimden, egoist doğaya, özgecil doğaya doğru yönelmek yeteneğinden ve bir şeyleri başka bir şeyleri tercih etme durumundan bahsedebiliriz. O ana gelmeden önce kişi yaptığı hiçbir şeyden sorumlu değildir. Ondan hiçbir şey beklenmez. Çünkü gerçek anlamda özgür seçime sahip değildir. Günahkarlar, haktan yana olanlar, günahlar ve manevi eylemler, bütün bunlar sadece belli bir manevi seviyede başlar. Dünyamız manevi dünyaya giriş için sadece bir hazırlık yeridir. Manevi dünyaya giriş nasıl mümkün olabilir? Hem de bunu ölümden sonra değil de bu dünyada yaşarken yapmak. Yaradan'ın niteliğini hissetmeye başlamak ve doğal olan arzuları yönlendirip ıslah etmek manevi dünyaya girmek demektir. Manevi dünya, Yaradan'ın niteliklerinin benimsenmesidir. Aslında hepsi çok basittir ve temelsiz fantezilerde hayal ettiğimiz gibi değildir. Yaradan'ı hissetme niteliğin edinimine manevi dünya ve üst dünya denir ve başka hiçbir şey denilmez. Yaradan'ın niteliklerini hissetmeye başladığımızda manevi dünyaya girmiş oluruz. Fiziksel dünya değişmez, ancak önce olduğu gibi kalmaya devam eder. Fakat insan kendi içinde ek güçler hisseder, çünkü şimdi ikinci bir doğa edinmiştir. Bu ikinci doğayı edinmenin, bu sınıfı bitirmenin, hatasız yazmayı öğrenmenin ve manevi dünyaya girmenin en çabuk yolu nedir? Hatasız yazı yazmayı öğrenmek ne demektir? Kabalist Aşlam, sadece doğru hislere ve niyete sahip, Yaradan'ın hissiyatını edinmiş ve halen dünyamızda yaşarken manevi eylemlerde bulunmaya hazır olan kişinin esas olarak buna hazır olduğunu yazar. Bu insanlar manevi dünyayı keşfetmek zorunda olduklarını anlamaya başlarlar. Ancak bu, fiziksel dünyamıza ait öngörülerle, fazlalık ve geçmişin analizi gibi yollarla yapılmaz. Bu tip şeyler artık onların ilgisini çekmez. Fiziksel bedenin geçmişi ve geleceğiyle ilgilenmezler, bundan daha çok yüksek bir şey düşünmeye ve analiz etmeye başlarlar. Başka gezegenden gelen yaratıkları, serveti, bu dünya ile bedenlerimizle ilgili hiçbir şey değil. Eğer onlar tüm bu arzuların ötesinde bir çekim hissediyorlarsa, Yaradan onlara sesleniyor demektir. Yaradan onlara kendi niteliklerinin hissiyatını bahşetmek ister. Böylece onlar kendi arzularını doğru şekilde kullanabilirler. Daha sonra dünyanın fiziksel hissiyatından çıkmalarını sağlayan manevi bir seviyeye gelirler. Egoist arzulardan Yaradan'ın arzusunun hissiyatına, ihsan etmenin manevi arzusuna geçerler. Kabalayı bir grup içinde bir hoca ile manevi edinim sahibi kabalı ve doğru kitaplar aracılığıyla çalışarak bu hisleri edinmek mümkündür. Bu nasıl yapılabilir? Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer kişi Yaradan'ın ışığını kendi kabı içine almışsa, Yaradan bu ışıkla birlikte kendi niteliklerini aktarır. Hak etmeyene ise sadece onun manevi ışığını içermeyen bir hayat ruhu verir. Yaradan'ın kendi niteliğini bana aktarmasını nasıl sağlarım? Diyelim ki belirli bir ön arzuya sahibim. Yaradan'ın niteliklerini bana aktarmasını nasıl sağlarım? Bunun için özel kitaplar vardır. Eğer onları okursak, ışığı kendi üzerimize çekeriz ve böylece bu arada ışığı hissetmesek bile belirli hissiyatlar, bazen olumsuz, bazen olumlu alırız. Yaradan İnşanın ve onun amacını edinmenin hissiyatını küçük miktarlarda yavaş yavaş bize aktarmaya başlar. Vermeye dair manevi arzu gerçekte budur. Neden Yaradan bunu açık bir şekilde değil de gizli olarak yapar? Eğer bu tüm diğer insanlarda gizlenmiş olsaydı ve sadece biz seçilmiş birkaç insan bu ifşaya layık olsaydı, biz de bunu bir sır olarak tutardık. Neden bunu gizlememiz gerekir? Neden bizden gizlenmiştir? Böylece o niteliği gerçekten isteyelim diye. Bunu açıklamak biraz zordur. Burada küçük bir sorun olduğunu hissediyorum. Durum şudur ki, niteliklerin bize aktarılması, onların bize ifşa edilmesi demektir. Eğer Yaradan bize inşa olsaydı, öyle muazzam bir haz alırdık ki, herhangi başka bir şeye odaklanmazdık. Yaradan, bu muazzam hazın dikkatleri dağıtmasını önlemek ama aynı zamanda kendi niteliklerini bize aktarmak için bu niteliği ve hazı saklar ve bize bunları gizlice aktarır. Böylelikle bunu hissetmeye sadece sonucu hissedebiliriz. Aşamalı olarak kabala bilgiliğini aylarca çalıştıktan sonra maneviyat için çok daha büyük bir arzu hissetmeye başlarız. Ve onun daha iyi bir anlayışını ediniriz. Bu çok yavaş olarak gerçekleşir çünkü doğamız sınırsız sayıda alt sistemlerden oluşmuştur ve bunların hepsini ıslah etmiş olmamız gerekir. Bu alt sistemlerin bilinçaltımızda bulunan niteliklere karşılık gelen nitelikleri benimsemesi gerekir. Aslında ikinci ve üçüncü derecede olan bu nitelikleri asla hissetmeyiz. Tüm bu alt sistemler ıslah sürecine katılmalıdır. Bu yüzden de süreç uzun sürer. Aslında ıslahın süresi kişinin yatırımına, yani gösterdiği çabanın miktarına bağlıdır. Kendini bu sürece verme becerisi kişiye bağlıdır. Yaradan sadece ilk arzuyu verir fakat bundan sonrası kişinin kendi çabalarına dayanır. Sadece kişinin çabalarına değil, kişinin çevresine, yani maneviyata doğru ilerlemek için içinde bulunduğu çevreye de bağlı olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Van Hasselam, Özgürlük adlı makalesinde özgür seçimimizi gerçekleştirmenin tek yolu yaratılışın amacını edinmekte, kişiye yardımcı olacak doğru çevreyi araştırmak ve bulmaktır diye yazar. Kişinin kendi başına değiştirebileceği tek faktör kendisini etkileyecek çevreyi bulmasıdır. Böylece kişi manevi gelişimini ve hatta tüm dünyayı etkiler. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Tüm süreçlerin ve yolların hepsi önceden belirlenmiştir. Yaradan'a giden yol ve kişinin geçmesi gereken manevi seviyeler verilmiştir. Burada tek bir şeyi değiştiremezsiniz veya o şeyi herhangi bir şekilde etkileyemezsiniz. Her basamaktan sonra bir sonraki basamak vardır ve bir sonraki basamak, çünkü bu evrimleşmesi gereken ruhun içsel yapısına bağlıdır. Bu yapı önceden belirlenmişti ve kişinin seçebileceği tek şey çevrenin doğru seçimidir. Kişi toplumun etkisi altındadır ve toplum kişiyi düzeltebilir. Eğer hiçbir şey değiştirilemiyorsa toplum bir kişiyi nasıl değiştirebilir? Eğer ilk ve son parametreler önceden belirlenmişse o zaman hala ne değiştirilebilir? Van Hasselam bu soruya sadece sürecin hızı değiştirebilir diye cevap verir. Bu değerli bir parametredir. Neden? Düşünün bir kere. Bir seviyeden diğer bir seviyeye bir saniye içinde ya da 1 milyon saat içinde ilerliyorsunuz. Farz edelim, milyonlarca saat veya 1 saniye devam eden bir diş ağrınız var. O 1 saniye içinde gerçekten herhangi bir şey hissetmezsiniz fakat bu süre 1 milyon saate uzarsa o acıyı bir düşünün. Bu ciddi bir konudur. Tam olarak bu oranda eğer daha büyük değilse kişi kendi sürecini hızlandırabilir. Böylece kişi nitelik seviyesinden hoş olmayan durumları azaltır. Bu durumlar önlenemez çünkü onlar daha önceden tanımlanmışlardır. Herkes bu durumlardan geçmelidir fakat bu geçişi hızlandırabiliriz. Böylece daha az acı hissederiz ya da hiç hissetmeyiz bile. Kişinin topluma dair özgür seçimi ve çevresi onun manevi gelişimini etkileyebilir. Fakat burada şunu sormalıyız. Ne tür bir seçimden bahsediyoruz? Daha hoş olan veya daha az hoş olan yollar arasında mı seçim yapıyoruz? Seçmemiz egoist boyut içinde mi? Durum şu ki, bu yolu bizi daha iyi hissettirdiği için seçmiyoruz. Eğer bu yolu egoist arzularıma göre seçersem, mutlaka hızlı bir gelişim ifade etmez. Hızlı ilerlemek, Yaradan'ı ihsan etme niteliğini edinerek onun gücü ile ilerlemektir. Yaradan'ın başlangıçta yarattığı tüm dünyalar sadece bir zevk alma arzusudur. Işık, hatta çok sönük ışık bile bu arzuyu etkilediği zaman Yaradan'a ait diğer 9 niyeti de bu arzuyu etkiler. Ancak kişi tek bir arzuya sahiptir. Haz almak. Diğer 9 arzu kişinin içindeki ışığın etkisi altında evrimleşir. Kişi Yaradan'ın faaliyetlerinden etkilenir ve onun niteliklerinin bileşimini, onun 10 arzusunu edinir. Kişi tüm bunları, yani Yaradan'dan aldığı arzularla birlikte halk için duyduğu doğal arzuyu nasıl uygulayacağını bilmelidir. Kişi bu arzuları Yaradan gibi olmak üzere nasıl uygulayabilir? Bu nasıl yapılabilir? Kişi halk için duyduğu doğal arzusunu, yani Malhut denilen 10. sefirayı, Yaradan'ın niteliği, ıslah ederse ve onu önceki 9 sefirota, Yaradan'ın niteliklerini, denizcim yeniden okuyorum. Kişi halk için duyduğu doğal arzusunu, yani Malhut denilen 10. sefirayı, Yaradan'ın niteliği, ıslah ederse ve onu önceki 9 sefirota, Yaradan'ın niteliklerini, benzemek için dönüştürürse bunu yapabilir. Yani kişi Malhut'u alır ve onun adına niyetini kullanarak vermeye çalışır. Daha sonra Malhut'u yine alır ve onu Hohma sefirasına, erdemlilik niteliğine benzetmeye çalışır ve böylece devam eder. Yaradan'ın 9 tane ihsan etme niteliği vardır. 9 olasılık. Kişi çeşitli arzu türlerini kullanarak her seferinde Yaradan'ın belli bir niteliğine benzemeye çalışır ve böylece daha yüksek olan bütün 9 sefirotu Yaradan'ın tüm niteliklerini benimser. Malhut'un 9 sefirotundan hiçbirine benzemeyen parçasına, yani onun adına, niteliğiyle almasına taştan kalp denir ve kişi bu parçayla çalışamaz. Kişi basitçe bu nitelikleri, arzuları kendinden koparır ve der ki, bu arzularla çalışmayacağım. Çalışabileceği diğer tüm arzular tamamen Yaradan'ınkine benzer olanlardır. Kişi Malhut'un içindeki kendi 9 niyetini bir kez ıslah ederse, orada sadece ıslah edilmeyen 10. parça kalır. Çünkü Yaradan'ın nitelikleri bu parçayı etkilemez. Bu parça Yaradan'ın ışığını anlayamaz ve algılayamaz. Bu duruma son ıslah denir ve bu kişi tüm niyet ve niteliklerinin tamamen ıslah etmiş demektir. Niyetin o parçası en güçlü ve en doğal olan arzudur. Kişi bu parçayı ıslah edemez ve bundan dolayı kendini ondan tamamen ayırır ve ıslah sırasında onu hiç kullanmaz.